Podcast'ten 4. Homeopati İlk Yardım bölümüne hoş geldiniz. Sevgili homeopatımız Serdar Büyüközer'le birlikteyiz. Ben Başak Pirtin'i homeopati ile ilgili tecrübelerimizi karşılıklı konuşuyor, paylaşıyor olacağız. Şimdiki bu bölümde birkaç tane daha geçmiş bölümlerde dinlediğimiz acil yardımda kullanılan homeopatik remedilere eklemeler yapacağız. Bir yandan da kendi tecrübelerimizi paylaşacağız. Hoş geldiniz Serdar Bey, nasılsınız?
Hoş bulduk. İyiyim çok şükür. Ama yakın zamanda bir hastalık atlattım. Şimdi daha iyiyim. O yüzden bugün ilaçları anlatmaya başlamadan evvel biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çok da tipik belirtiler vermeyen bir safra kesesi iltihabı geçirdim ben. Bastırınca ağrımıyordu, ateşim çıkmadı. Ve hatta bu yüzden ilk gittiğim doktor gıda zehirlenmesi zannedip serum bağladı ve eve gönderdi. Hatta eve gidince çorba iç falan dedi. Öyle bir şey olmadı tabii. Benim şikayetlerim devam etti. 2 gün daha debelendikten sonra tekrar başka bir doktora gittim. İkinci doktor da aynı teşhisi koydu. Yani işte gıda zehirlenmesiydi, serum taktı. Fakat o da düzelmeyince artık dedi ki tamam bir kan testi yapalım. Kan testinden sonra anladılar ki ben aslında safra kesesi iltihabı geçiriyorum. Ve antibiyotik başladılar. Tabii bunlar 9. gün oldu. Yani 9 gün boyunca ben 5. günden itibaren doktora gitmeye başladım. 1. doktor doğru teşhis koymadı. 2. doktor ilk müdahalesinde doğru teşhis koymadı. Ama süreç uzayınca kan testi yapılınca aynı yine 2. doktor kan testine bakıp doğru teşhis koydu. 5 gün boyunca ben tamamen homeopatiye güvendim. Hem kendi bildiklerime ama kendi bildiklerimle çabuk sonuç alamayınca homeopat dostlarıma, hatta hocalarıma danıştım. Onların verdiği ilaçları da kullandım. Kendimi daha güçlü hissediyordum ama şikayetim geçmiyordu. Yani kusma şikayetim geçmiyordu. Bunun üzerine hem doktor hem homeopat olan bir arkadaşım dedi ki sen doktorluksun. Homeopatiyi bırak, bir an evvel hastaneye git. Ben 5. gün hastaneye gittim. Fakat dediğim gibi yani 40 yıllık bir dahiliyeci ateşim olmayışına ve karnımın ağrımayışına dayanarak gıda zehirlenmesi teşhisi koydu, işte serum verdi, vitamin verdi, gönderdi. Düzelme olmadı. 2 günde öyle geçti. Tekrar doktora gittim. O doktor da ateş yok, ağrı yok dedi. Demek ki gıda zehirlenmesi. O da serum taktı. Ama onun taktığı serumdan sonra da durum düzelmeyince demek ki başka bir şey dedik hep birlikte. Kan testi yapıldı. Kan testinde safra kesesi iltihabı olduğu anlaşıldı. Ve antibiyotik başlandı. 7 gün antibiyotik kullandıktan sonra 4. günden itibaren kendime geldim. Bir şeyler yiyip içmeye başladım. Ve hani nihayet toparladım ve çekimlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama çok uzatmadan şu mesajı vermek istiyorum ben. Homeopat bile olsanız, güçlü, becerikli, bilgili homeopat dostlarınız bile olsa homeopatinin de sınırları var. Yani yaşayarak gördüm. Demek ki çok uzatmamak gerekiyor. Bir doktorun gerekli olduğunu hisseder hissetmez bir doktora gitmeniz gerekiyor. Bu mesajı vermek istiyorum. Hastalar açısından tabii ki önce homeopatiyi deneyebilirsiniz. Yani homeopati iyi bir tedavi metodu. Ama sonuç alamıyorsanız ve sebebini de sonuç alamayışınızın sebebini de bilmiyorsanız derhal mutlaka bir doktora, tıp doktoruna gidin diyorum. 1. mesajım bu. Homeopat dostlarım için olan mesajım da şu. Yani homeopatiyi iyi biliyor olabilirsiniz. Çok sıkı homeopat dostlarınız olabilir. Fakat sadece buna güvenerek klasik tıbbı asla unutmayın. Ve homeopatiyle sonuç alamadığınızı görüyorsanız inat etmeyin ve kendinizle ilgileniyorsanız kendiniz doktora gidin. Eğer birinden sonuç alamıyorsanız onu derhal işte bir tıp doktoruna, bir hastaneye sevk etmekten kendinizi alıkoymayın. Yani kendinize bu kadar güvenmeyin. Sonuç alamıyorsanız mutlaka bir tıp doktoruna başvurun. Veya bu mesajı ben yakın zamanda yaşayarak öğrendim. Benim için çok çarpıcı oldu. Çünkü ben homeopati öğrenmeye başladığım 2010 yılından beri eczaneden vitamin, mineral ve balık yağı dışında hiçbir şey almadım. Yani ilk defa 6 yıl sonra antibiyotik kullanmam gerekti. O yüzden de bu ders benim için çok çarpıcı oldu. Bunun önemini tekrar tekrar vurgulamak istedim ki bu ilk yardım derslerinde sizde sahte bir özgüven doğmasın. İşte ben homeopatiyi öğrendim, demek ki böyle yapmak gerekiyormuş falan demeyin. Bir kere bu şu anda size anlattığımız homeopatik ilk yardım dersleri gerçekten çok giriş seviyesinde. Fakat ben az evvelki mesajımda bunu bir basamak daha yukarı çıkarıyorum. Yani 2 yıllık, 3 yıllık bir homeopati dersi aldıktan sonra bile korkunç bir özgüveniniz gelişmesin. Her zaman modern tıp için bir açık kapı bırakın aklınızın bir köşesinde diyorum ve bu konuda sizin bir tecrübeniz var mı diye size soruyorum.
Doğru. Aslında sizinkine ek olarak ben de şöyle bir fikrimi belirtmek istiyorum. Alternatif tedaviler tabii hani daha nazik olabiliyor. Ancak tıbbın bize sunduğu imkanlar ve teknolojik gelişmeler hastalığın ne olduğunu bulmada çok etkili. Hani homeopatide biz semptomlara bakıyoruz. Ama hastalığın gerçekten ne olduğunu da teşhisle ancak hani belirlemek de mümkün olabiliyor. Dolayısıyla belki öyle bir yaklaşım da olabilir mi? Hani evet, hani kendileri çabalılar yaptılar ama altında yatan başka bir şey varsa mutlaka doktora gidip bunun teşhisini yaptırıp kendileri değerlendirip hani modern tedavilerin neler olduğunu, ondan sonra teşhislerini koydurduktan sonra da çok ciddi bir şey değilse tabii ki de hani bence seçim yapabilirler. Belki gidecek iltihap olduğunu belirleyeceksiniz ama ilk günden gitseydiniz belki homeopatinin biraz daha şansı olabilir miydi? Ne dersiniz? Çünkü tam teşhis ettiğinizde o zaman ona uygun şeyler diyebilirdiniz. Diyetinizi ona göre belirleyebilirdiniz. Hani gıda zehirlenmesiyle karıştırdığı için geç kalmanın da yarattığı bir şey olmuş, karışıklık olmuş değil mi?
Daha erken gitseydim daha az acı çekecektim. Yani orası kesin.
Yani.
Beş gün
çok da uzatmadan acil bir durumu hissediyorlarsa gidip doktora gidip teşhisi koydurmak gerekiyor sonuçta. Hani bu özellikle çocuklara da, ben bir anne olarak mesela çocuklara kullandığımızda da bunu yapmak lazım. Benim yaşadığım tecrübeye gelince biraz daha tersi oldu bizde. Çünkü bebekliğin 6 aydan itibaren 3. kızımda bir takım egzamalar ben fark etmeye başladım. Her zaman vücutlarına çok iyi gözlemlerim, bakarım nerelerinde ne tip lekeler, kızarıklıklar çıkıyor diye. Kollarının içinde çıkmaya başladı bazı. Yiyeceklerle alakalı olduğunu düşünmeye başladım 6 aydan sonra katı gıdaya geçince. Sonra kayboldu, sonra diz arkasına çıkmaya başladı. Kendi çocuk doktorumuzda bakınca bunun egzama olduğunu ve süt ve gluteni kesip bir bakmamı, denememi önerdi. Fakat bu kızarıklıklar büyüyüp böyle yaraya dönmeye başlayınca dermatologla görüştüm. Dermatolog da bunun bir alerji olabileceğini söyledi, nikel alerjisi. Nikel içeren gıdaları kestik. Ben paralelinde gluteni kestim. Ondan sonra kortizonlu bir krem verdi. Artık baktım hani çok kötü cilt yara bu noktada. Sizin antibiyotik kullanmanız gibi dedim ki ben de o zaman bunu kullanacağım. Hani bütün kimyasalları arındırmaya çalışsam da. Ancak benim hikayemde bu da etki etmedi. Çünkü bu kremi kestikten sonra hastalığın, hep homeopati diyoruz ya işte, modern tıp çoğu zaman özellikle deri hastalıklarında hastalığı bastırıyor. Bastırdıktan sonra eğer kaynak düzelmediyse sebep, o zaman o tekrar dışarı tekrar vuruyor. Nitekim kremi kullanmayı bırakınca tekrar yara olmaya başladı bacakların arkası. Böyle büyük kızarıklıklar olmaya başladı. Bu sefer ben dedim ki hani diyetle de bu işi beceremiyorum. Çünkü diyet de çok zorlayıcı bir şey. Hani emzirdiğim için benim de yapmam gerekiyor, çocuğun da yapması gerekiyor. Canı çekiyor bir şey yiyecek işte, zaten çok yemiyor falan. Bu sefer homeopatik bazı ilaçlar kullanmaya karar verdik. Tabii ki burada deri hastalığında ben bir homeopata danıştım. Kendi çalıştığım profesyonel bir homeopata. Bana önerdiği bazı maddeler oldu. Biz sülfür mesela kullandık remedi olarak. Mart ayı gibi kullandık. Hani Nisan belki gibi, Mayıs gibi. Yani Mart gibi başlamıştı çok yoğun sıkıntımız. Nisan, Mayıs gibi aldık bir tane. Derken yazın bir anda geçti bütün bunlar. Çok azaldı. Yani bazen biraz lüks ediyor gibiydi. Sonra tekrar azaldı. Ve şu an Aralık'ta bu tamamen geçmiş durumda. Hangi gıdanın ne yaptığını bilmiyorum, bulamadığımda. Onu da tam anlayamadım. Çünkü çözümleyemedim ama burada kesinlikle homeopatinin çözdüğünü düşünüyorum. Çünkü geride farklı yaptığım hiçbir şey yok şu an. Aynı beslenmeyi daha da alerjen şeylerle devam ettiriyoruz. Potansiyel alerjik gıdalarla. Ve bunlar herhangi bir kızarıkla dönüşmüyor. Sonuçta homeopati ek olarak bir de ben bentonit kilini kullandım. Hani onu da son birkaç aydır içeriyorum sabah akşam. Hani yani son noktada zaten iyileşmişti içmeye başlamadan önce neredeyse. Hani varsa artık kalan bir şey onları da temizlesin vücudundaki alerjik şeyleri diye. Sonuçta bizim de iyileşme hikayemiz böyle oldu. Yani okumak isteyenler resimleriyle birlikte doğalanneyim.blogspot.com.tr'de zaten benim egzama ve homeopati altındaki yazılarımda görebilirler. 2 yaşındaki kızımın egzamasını homeopatiyle nasıl tedavi ettiğimizi. Bizim de böyle bir tecrübemiz oldu. Yani şimdi bugünkü acil yardımla çok birebir alakalı değil. Ben de o noktayı vurmak için hani böyle bir başlangıç yapmayı seçtim. Çünkü deri hastalıkları kendi kendinize karar verebileceğiniz konular değil. Bunu Serdar Bey de önceki bölümlerde söylemişti. Bizim ilk yardımda bahsettiğimiz şeyler daha çok işte başını çarptı. Mesela bugün kızın başını duvara çarptı. Böyle küçücük bir kırmızı kanatı noktası olmuş ve direkt böyle şişti bile gibi. Hemen bir arnika verdim. Sonuçta bir süre sonra biraz da tabii buz da koydum. Bir süre sonra baktım hani o şişlik büyümedi. Daha sonra kendisi bir arnika daha istedi. Hani gerçi seviyorlar şekerli oldukları için. İşte halen acıyor falan, bana bir tane daha ver. Hani biraz daha uzattım, bekledim falan. Belki hani şakacıktan, numaradan istiyordur diye. Hani onu kıvam için bir tane daha verdim. Sonra rahat rahat uyudu. Hani böyle durumlarda ben daha çok evde kullanıyorum homeopati. O zaman ben sözü size bırakayım. Bugünkü işleyeceğimiz şeylere devam edelim Serdar.
Doğru yapıyorsunuz. İlk yardım konusuna giren konularda kendinizin veriyor olması güzel ve doğru ve girmediğini fark ettiğiniz konularda da bir homeopata danışmanız son derece akılcı bir yaklaşım. Az evvel de söylediğim gibi bu programın sınırları içinde biz sadece ilk yardım kısmını ele alıyoruz. Daha ciddi konularda kesinlikle homeopata tıp doktoruna danışmak gerekiyor ve programın başında da bahsettiğimiz gibi ne zaman hangisine danışmak gerektiği konusunda da biraz sağduyulu, biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bugün bahsedeceğimiz ilaçlardan bir tanesi kalendula. Kalendula'dan daha evvel biraz bahsetmiştik, değinmiştik yani nasıl bir ilaç olduğunu. Şimdi bütün özellikleriyle ele alacağız kalendulayı. Calendula officinalis diye bir çiçek var. Bu çiçek Türkiye'de de yetişiyor. Bu çiçekten elde edilen bir homeopatik ilaç kalendula. Kaza ve yaralanmalarda yara mikrop kapmasın diye kullanılıyor. Kalendula'nın diğer homeopatik ilaçlardan şöyle bir farkı var. Normalde biz homeopatik ilaçları sadece ağızdan alırız. Yani sorunlu bölgelerde homeopatik ilaç sürülmesini doğru bulmayız. Fakat kalendula'nın kendisi doğal antiseptik ve kalendula'nın ana tentürü, yani homeopatik ilaç olmadan evvelki bitki özü halini eğer sulandırırsanız, bu da tıpkı tentürdiyot gibi, batikon gibi çok güçlü bir antiseptik. Dolayısıyla bir yaralanma söz konusu olduğunda kalendulayı homeopatik ilaç olarak ağızdan alabilirsiniz ve kalendulanın ana tentürünü, ki Türkiye'deki bitkisel ilaç üreticileri kalendula ana tentürünü satıyorlar, bulmak zor değil Türkiye'de. Yarım bardak suya işte 4-5 damla, 6-7 damla damlattığınız zaman ortaya çok iyi bir antiseptik çıkıyor. Bunda da boğaz enfeksiyonlarında ağız gargarası yapabilirsiniz. Diş eti iltihabında ağız gargarası yapabilirsiniz. Yaralı bölgeye tıpkı tentürdiyot gibi, batikon gibi sürebilirsiniz. Kalendula'nın böyle bir özelliği var. Kalendula özellikle kenarı düzgün olmayan, yani doktorun bistürüyle kesmediği de sizin işte bir yere sürterek, düşüp çarparak yırtık pırtık parçaladığınız yaralarda daha uygun bir ilaç. Bunun dışında abse, fistül, meme iltihabı, göz enfeksiyonları gibi durumlarda da kullanılıyor ama bunun kararını elbette homeopatınız vermeli. Bunlar ilk yardım konusuna giren konular değil. Kalendula homeopatide ilk yardım konusunda az evvel söylediğimiz gibi sadece yaralanmalarda kullanılıyor ve tentürü de sürülerek kullanılabiliyor. Kalendula'nın diğer kullanım amaçlarına değinmek istemiyorum, fakat diğer ilaçları anlatırken bahsettiğimiz şablona sadık kalarak kalendula hakkında biraz, kalendulaya ihtiyaç duyan birinin zihni nasıldır ve neleri sever, nelerden uzak durur bahsetmek istiyorum. Aklınızın bir köşesinde biraz daha derin bir homeopati bilgisi de bu vesileyle kalabilsin diye. Kalendulaya ihtiyacı olan kişi, yani kalendula homeopatik ilacına ihtiyaç duyan kişi, kolayca rahatsız olan, kolayca korkan, biraz depresif yapıda bir zihin yapısına sahiptir ve özellikle uzun soluklu hastalıklardan dolayı biraz zihinsel olarak sersemlemiş hissedebilir. Korkmaya bağlı işitme sorunları olur. Calendula, Arnica ve Bellis perennis de aynı aileden bir bitkidir. Bu üçü de yaralanmalarda sıklıkla kullanılan 3 homeopatik ilaçtır. Calendula'ya ihtiyaç duyan kişiye açık havada dolaşmak, eğer ateşi varsa yatıp uzanmak ve bir şeyler yemek kötü gelir. Calendula'nın özellikleri böyle. Siz hiç calendula kullandınız mı Başak Hanım?
Evet, bir seferinde kullandım. Bir kızım tam gözümün önünde müzik setine çıkmaya çalışıyordu. O zaman ufaktı, böyle bir 4 yaşında falandı büyük kızım. Tırmandı masaya, yani sandalyeye çıktı. O sırada çıkarken ayağı kaydı. Hemen arkasındaki sehpanın kenarına çarptı, kafası yarıldı. Kanlamaya başladı. Mesela o anda ben de hani calendula vermiştim. Bu herhalde doğru bir seçim olmuş. Sonradan çünkü evde kalmıştık birazcık, işte bal sürdüm. İşte daha sonra batikonla yıkadım, şey yaptım falan. Kendime göre daha sonrasında kapandı hani. Ama calendula'yı da ilk yardım olarak kullanmıştım o anda. Özellikle mesela diş çekimlerinde de benim okuduğum bir kitapta calendula'dan diş hekimlerinin kullandığında diş çekimi sırasında kanamayı daha çekim yapılırken o kadar hızlı durduruyor ki hani sanki hiç kanamamış gibi anında kanamayı kesiyor gibi bir yorum yazmış kitabı yazan homeopat. Ve çok da etkili olduğunu söylüyor kanama durdurmada. Ama bir konuya da hani şey yapmak istiyorum. Şimdi hani herkes kafası çarpınca çocuğu hani yaralınca hemen calendula alsın değil. İlk başta herhalde bir darbeden dolayı da bir arnika almak gerekiyor değil mi?
Şimdi bu verdiğiniz örnekte her türlü kafa yaralanmasında kanama olsun olmasın arnika daha öncelikli bir ilaç calendula'ya göre.
Evet, çünkü bu hani şimdi aklıma geldi de bu tecrübemi paylaştığımda homeopatımda hani ilk başta calendula'dan evvel hani kanamayı durdurucu olmasından önce darbeden dolayı arnika almanın her zaman hani kanama olsun olmasın öncelikli olması gerektiğini söylemişti.
Arnika da zaten kanamalar için iyi bir ilaç. Özellikle iç kanamayı da durdurmak için iyi bir ilaç. Yani sadece dış kanamayı değil, iç kanamayı da durdurmak için iyi bir ilaç. Evet. Eğer kafada darbesinden sonra deride düzgün şekilde olmayan yırtık pırtık bir yara oluşmuşsa arnikadan daha sonra calendula verilebilir veya yaranın üzerine calendula tentürüyle antiseptik yıkama yapılabilir. Yani ağızdan arnika alınabilir. Yara bölgesine de calendula homeopatik ilaç olarak değil tentür olarak kullanılabilir. O zaman biraz daha ideal olurdu. Yani korkunç bir yanlış değil bu yaptığınız ama daha da iyisi önce arnika kullanıp calendula ile yıkamak olurdu.
Evet, evet. İşte bu da evdeki tecrübelerde dinleyicilerin karşılaşacağı şeylerden birisi. Hani pratik yapa yapa öğrenmek mümkün homeopatiyi. Çünkü ne kadar okusanız da o anda hani çok kısa bir vaktiniz var. Hani bir sürü kitap alıp şey yapmak değil. Ama arnika çok genel bir remedi. Birçok şeyde zaten hani bizi kurtarıyor.
Bir de şöyle olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Şimdi anne çocuğun başına bir şey geldiğinde tabii ki büyük bir heyecanla hemen müdahale edip bir şeyler yapmak istiyor. Ve o anda tabii insan bütün bildiklerini de hatırlayamayabilir.
Evet.
Yani evet böyle yapılıyor, böyle yapılıyor, doğrusu bu falan demek kolay. Ama kaza anında iş başa düştüğünde çocuk zırıl zırıl ağlarken tabii ki duygu hali değişiyor ve her şeyi hatırlamak mümkün olmayabiliyor diye tahmin ediyorum.
Evet. Calendula'nın bu arada Türkçesi aynı safa. Bu da ülkemizde evet, çok olan bir bitki. Hatta bunun tentürleri, kremleri de var. Dolayısıyla aslında biz bu bitkiyi biliyoruz. Yani
evet evet, ülkemizde yetişiyor.
Çok iyi bir faydalı bir bitki. Bunların kadın doğumda da kullanılıyor calendula. Homeopatik tentür olarak özellikle yırtık olmasını önlüyor.
Doğum sırasında.
Böyle bir tabii homeopatik remedileri biz şimdi acil yardım olarak kullanıyoruz ama homeopatik remedileri satan kit satanlarda bir de kadın doğum ve hamilelik kitleri de var. Bunların içerisinde de calendula'nın tentürü bu şekilde kullanılıyor. Hani Bazı dulalar da homeopati kullanıyorlar, homeopatik remedileri. Doğum sırasında destek olan dulalarda. Kalendula'nın da böyle bir kullanımı var, yırtık olmasını engelliyor.
Şimdi tabii çok yakından bildiğim konular değil ama çok zor doğumlarda yırtık olduğunu biliyorum. Derslerde geçmişti. Eğer doktor bistürüyle kesmemişse doğum kolaylaşsın diye ve bu nedenle bir yırtık oluşmuşsa vajinada, o zaman o yırtık oluştuktan sonra kalendula iyi bir ilaç. Fakat doktor bunu ya işte kesmezsem yırtılacak diye fark edip de doğum sırasında vajinayı kesmişse ve o daha sonra bebek doğduktan sonra oraya dikiş atılmışsa, o zaman doğru ilaç kalendula değil, stafisagria. Çünkü bistürüyle yapılıp dikiş atılan kesiklerde stafisagria. Kontrolsüz ve doğal bir yırtık oluşmuşsa ve yara kenarı düzgün değilse, o zaman kalendula.
Evet, ama benim okuduğum kitapta yırtık olmasını önlemek adına da hani kalendula tentürüyle yapılan takım masajlar var. Onu da kullanabileceğini söylüyordu hani perinal masaj. Şimdi çok özel konulara girdik, hiç yardım değil ama.
Ya şöyle, şimdi sonuçta homeopatiyle ilgilenenlerin %80'i kadın. Dolayısıyla bir taraftan özel ama bir taraftan da onların hani merak ettiği ve yaşadıkları konular bunlar. O yüzden konuşmakta ben sakınca görmüyorum. Şunun altını çizersek bir karışıklığı önleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi homeopatik ilaçların, özellikle bitkilerden elde edilenlerin üretimi sırasında bitkilerden önce ana tentür elde ediliyor. Sonra bu ana tentür seyreltilip çalkalanarak homeopatik ilaç elde ediliyor. Bunu geçen sezon homeopatik ilaç nasıl yapılır kısmında biraz konuşmuştuk. Şimdi homeopatik ilaç elde edildikten sonraki etki başka. Bu ilacı daha ana tentür halinde kullanımı başka. Bir homeopat olarak ve homeopatik materya medica'daki bilgiler tamamen ilaçların homeopatik formdaki etkileri üzerine. Dolayısıyla kalendula yırtıklara iyi gelir derken, burada konuştuğumuz kalendula homeopatik ilaç olan kalendula. Sizin söylediğiniz krem ya da losyon kullanarak yırtıkların oluşmasına engel olma kısmı aslında homeopatinin konusu değil. Çünkü o zaman kalendulanın seyreltilmemiş ve çalkalanmamış orijinal materyal formu kullanılmış oluyor. Bu konuda ben yorum yapmak istemiyorum çünkü materyal dozdaki tentürlerin etkileri aslında klasik tıbbın konusu, fitoterapiye giriyor ve ben zaten onları bilmiyorum. Yani bu sorunun doğru cevabını zaten bir fitoterapist bilir. Dolayısıyla o okuduğunuz kitap da eğer bir fitoterapi kitabı ise ve orada kalendulanın buna iyi geleceği yazıyorsa, tamam öyledir. Yani o konuda bir şey demiyorum. Fakat homeopatik kalendula, yani kalendula tentürü seyreltilip çalkalanıp homeopatik ilaç haline getirildikten sonra yırtık oluşmasına engel olsun diye değil, yırtık oluştuktan sonra çabuk iyileşsin diye kullanılıyor. Dolayısıyla ikisi arasındaki farkı da izleyicilerimiz açısından netleştirelim. Yani ana tentürler fitoterapinin konusuna giriyor, homeopatinin konusuna değil.
Peki, teşekkür ederim.
Şimdi iki tane çok ilginç ilaçla devam etmek istiyorum. Bunlardan ilki kantaris. Kantaris bir böcekten yapılıyor. Kantaris vesicatora diye. Kantaris özellikle yanıklarda ilk yardımda kullanılan bir ilaç. Bunun dışında bazı enfeksiyonlarda da kullanılabiliyor. Özellikle sistit, gastrit, laranjit, bronşit, boğaz ağrısı gibi enfeksiyonlarda da kullanılabiliyor. Bazen ateşli durumlarda da kullanılabiliyor. Fakat ilk yardım konusu olarak bu program çerçevesinde bizim size kantarisi kullanma önerimiz yanıklar için geçerli. Hem de çok ciddi olmayan hafif yanıklar için geçerli. Diğer enfeksiyon durumlarında lütfen önce homeopatınıza danışıp o uygun gördüğü takdirde kantarisi kullanmayı deneyin. Diğer ilaçları anlatırken olduğu gibi biraz kantarisin zihinsel özelliklerini ve kantarise ihtiyaç duyan kişinin ne zaman kendini iyi hissettiğini ve ne zaman kendini kötü hissettiğini de anlatmak istiyorum. Kantaris'e ihtiyaç duyan kişi, hafif bir dokunmayla bile zihinsel şikayetleri artan, kolay üzülen, kolay ağlayan bir ruh haline sahip bir kişi ve sakin kalabilmek için sürekli hareket etmeye gereksinim duyuyor. Öfkelenmeye yatkın, kolay öfkeleniyor. parlak ışık oyunları ve su şikayetlerini azdırıyor. Ve kantarise ihtiyaç duyan kişinin cinsel iştahı kuvvetli. Şimdi bu ilginç bir konu, ek bilgi olarak veriyorum. Kantaris, İspanyol sineği olarak da bilinen bir böcek ve aslında zehirli bir böcek. Fakat Kuzey Afrika'da bir baharat olarak kullanılıyor. Çünkü bunun hafif zehirleme etkisinin bir afrodizyak etkisi var. Bu nedenle Kuzey Afrika'da kantaris böceği yemeklere katılmış afrodizyak olarak. Ve yakın zamana kadar da aktarlarda ve alternatif tıp dükkanlarında bulunabilen bir maddeydi. Fakat zehirli bir madde olduğu için artık hem Kuzey Afrika'da hem ülkemizde hem de işte geçmişte kullanıldığı yerlerde artık yasak. Kantarise ihtiyaç duyan kişinin kendisini iyi hissettiği durumlar: ağrıyan yerini ovuşturmak, yatmak, terlemek, ağrıyan yerine bastırmak, şarap içmek. Kantarise ihtiyaç duyan kişinin kendini kötü hissettiği durumlar: kanaması varsa, çok hareket etmek, ayakta durmak, dokunulmak, banyo yapmak, öğleden sonraları kahve içince ve soğuk içeceklerden sonra kendini kötü hissediyor. Kantarise ihtiyaç duyan kişinin ağrıları yakıcıdır. Sinir yolları boyunca hissedilir. Hasta eğer üşütürse yüz ve baş bölgesinde acıdan bağırmasına oluşan kuvvetli ağrılar çeker. Gözleri parlak olur ve göz bebekleri genişlemiştir. Yüzü solgundur, susamıştır ama su içmek istemez. Kantaris de böyle bir ilaç. Dediğim gibi ilk yardımda sadece birinci derece yanıklarda kullanmanızı öneriyoruz. Diğer kullanım alanları için mutlaka homeopatinize danışmanızı öneriyoruz. Şimdi bugünün son ilacı olan kamomilayı, yani papatyayı anlatmak istiyorum. Önce papatya anlatmadan evvel size bir anımı anlatacağım. Bir gün lokantada yemek yiyorum ve teyzesiyle bir çocuk lokantaya geldi ve çocuk su içmek istiyordu. Teyze raftan bir tane su aldı, çocuğa kapağını açıp verdi ve çocuk ağlamaya başladı. "Niye açtın suyumu?" dedi. "Ben açacaktım," dedi. Teyze böyle bir derin iç çekti ve kapağı açılmamış yeni bir su verdi çocuğa. Çocuk kendi açmaya çalıştı. Bu arada böyle 6-7 yaşlarında küçük bir çocuk. Tabii açamadı suyu. Bu sefer de açamadığı için ağlamaya başladı. Suyu böyle fırlattı, attı. Ondan sonra kucağına aldı teyze çocuğu sakinleştirmek için ve kapağı açılmış olan sudan tekrar ikram etti. Çocuk tekrar başını çevirdi. "İçmeyeceğim işte," dedi. "Vazgeçtim," dedi. Yere indirdi. Çocuğu mutlu etmek bir türlü mümkün olmadı. İşte bu tipik bir kamomila çocuğu. Kamomila çocuğunu mutlu etmek mümkün olmaz. Ne yaparsanız yapın, istediği şeyleri yapsanız bile huzursuzluk çıkarır, ağlar, sızlanır, elindeki eşyaları fırlatır, atar, sakinleşmez, öfkesi geçmez. Bu karakterdeki bir çocuğun kamomilaya ihtiyacı var. Eğer bu yaşlarda almadığı zaman ileride daha ciddi başka patolojiler de geliştirecektir. Homeopatinin güzel tarafı tamamen davranış biçimlerinden, yani bir hastalık semptomu olmadan kişilerin ihtiyacı olan homeopatik ilaçları saptayabilmek ve yıllar sonra ortaya çıkabilecek patolojileri bu kadar erkenden giderme potansiyeli sunması. Şimdi kamomila ezini biraz daha homeopatik özellikler açısından tanıyalım. Acıya karşı çok büyük hassasiyeti vardır. Çektiği acıyı büyük bir kızgınlık ile ifade eder ve böyle biriyle ilgilenmek gerçekten zordur. Ne yapsanız mutlu edemezsiniz, sakinleştiremezsiniz. Kamomila orta kulak enfeksiyonunda, diş çıkarmada, bazı yeşil renkli ishallerde kullanılabilir. Biz tabii yine hatırlatalım, sizin bu programı dinlediğiniz için kamomilayı orta kulak enfeksiyonunda kullanmanızı değil, çocuk az evvel tarif ettiğim türden bir huzursuzluk yaşıyorsa bir hastalık olmadan kamomilayı deneyebilirsiniz. Ya da diş çıkaran küçük çocuklarda kamomilayı deneyebilirsiniz. Sizin ilk yardım için kendinizi yeterli görüp verebileceğiniz durumlar bu ikisi orta kulak enfeksiyonu gibi daha ciddi durumlarda mutlaka kulak burun boğaz doktoruna veya bir homeopata danışmanızı öneriyorum. Az evvel nasıl bir karaktere sahip olduğunu değindik zaten. Biraz fiziksel özelliklerine değinmek istiyorum. Yetişkinlerde çok kahve içenlerin, ağrı kesicilerle ağrılarını sürekli bastırmak zorunda olanların şikayetlerinde yine kamomila düşünülebilir. Çünkü kamomilanın sinir sistemi artık çok hassas hale gelmiştir. Yani kamomilaya ihtiyaç duyan kişinin. Ve kamomila homeopatik ilacını kullanmak onu sakinleştirebilecektir. Kişinin başı sıcaktır, burun akıntısı sıcaktır. Yüzünün bir tarafı kırmızı, öbür tarafı solgundur. Sıcaklamış ve susamıştır. Bir şey yiyip içtiğinde yüzü terler. Ilık veya sıcak bir şey yediğinde, sıcak bir odaya girdiğinde dişi ağrır ve diş ağrıları artar. Dili sarımsı beyaz renktedir ve ağzının tadı acıdır. Sarımsı, yeşilimsi ve kırık yumurta gibi bir dışkısı olur. Ve dışkısı da çürük yumurta gibi kokar. Bakteri ya da mantar enfeksiyonuna bağlı deri sorunları yaşayabilir. Koyu renk pıhtılı adet kanamaları yaşayabilir ama bunun farkında bile olmayabilir. Kamomila'ya ihtiyaç duyan kişinin karın bölgesindeki ağrılara kahve iyi gelir. Sorunlu bölgeleri yıkamak iyi gelir. Bedeninin pozisyonunu değiştirip hareket etmek iyi gelir. Soğuk iyi gelir. Ağrılı tarafın üzerine yatmak iyi gelir. Oturuyorken ayağa kalkması iyi gelir. Kahvaltıdan sonra kendini kötü hisseder. Bazı kamomila'ya ihtiyaç duyanlar soğuktan kötüleşebilirler. Demin soğuğun iyi geleceğini söylemiştik ama yine kamomila'ya ihtiyaç duyan bazı kişiler soğuktan kötüleşebilirler de. Akşamüstleri kendilerini kötü hissedebilirler. Yine bazı kamomila'ya ihtiyaç duyan kişiler kahve içince kötüleşebilirler. Ağrısız tarafın üzerine yatmak kötü gelebilir. Demin ağrılı tarafın üzerine yatmak iyi gelir demiştik. Ağrısız tarafın üzerine yatmak da kötü gelebilir. Adet gören hanımlar kendilerini çok kötü hissedebilirler ve kamomila ile iyileşebilirler. Ağrı kesici kullanmak kamomila hastasına kötü gelir. Uyumak kötü gelebilir. Dokunulmak ve dokunmak kötü gelebilir. Yatacağı yatağın ılık olması kötü gelebilir. Ve vücudunda şikayet ettiği bölgeleri hareket ettirmek kötü gelebilir. Kendini özellikle sabah saat 9'da veya 9'da 10 arasında kötü hissedebilir. Kamomila ilacına ihtiyaç duyan kişinin genel özellikleri böyle. Bu şekilde bugün hem homeopati tedavisiyle ilgili kişisel tecrübelerimizi paylaştık. Hem de 3 tane ilacın ilk yardımda nasıl kullanılacağını paylaştık. Ve biraz da ek bilgiler verdik bu ilaçlar hakkında. Böylelikle bugünkü programımızın benim açımdan sonuna geldik. Sizin bu iki ilaçla ilgili eklemek istediğiniz kişisel tecrübeleriniz var mı Başak Hanım? Siz kamomila kullanmak ihtiyacı hissetmiş miydiniz?
Yani daha çok kamomilayı ateşlerde ben kullanmayı denediğimi hatırlıyorum. Hani ağrı çıkartır, diş ağrısından dolayı olabilecek şeylerde. Ama onun dışında zaten hani çay olarak da bir yani normal bitki olarak tükettiğim bir şey. Homeopatik olarak da böyle bir etkisinin, daha derin etkilerinin olması çok ilginç doğrusu. Şimdi ben bu sizin anlattıklarınızı tekrar dinleyince tekrar etkileniyorum yani homeopatiden.
Çay konusuna değinmişken bir ek yapma gereği hissettim. Şimdi hani böyle hastalanınca ıhlamur içiyoruz, papatya çayı içiyoruz, işte zencefilli, limonlu, tarçınlı çaylar falan yapıyoruz ya. Eğer ne yaptığınızı biliyorsanız çok faydalı. Yani ben mesela kola üşüyen biriyim ve benim içimi ısıtan en güzel çaylardan biri zencefil, karabiber, karanfil ve tarçın bir arada kaynatıp içiyorum. Neredeyse bütün kış boyunca her gün ya da gün aşırı, hatta günde birkaç kere de içiyorum ve beni çok güzel ısıtıyor. Yani içimde soba yakıyormuş gibi ısıtıyor gerçekten. Fakat bu benim işte bilerek yaptım, bana iyi geldiğini tecrübe ederek yaptım. Bir çay. Şimdi sırf kulaktan dolma bilgilerle, işte başka birinin tavsiyesiyle bir bitki çayını devamlı içerseniz bundan yarar yerine zarar görme olasılığınız var. Papatya çayı da böyle çaylardan biri. Papatya çayı sinir sistemi üzerinde son derece etkili bir çay. Sinir sistemini hassaslaştıran bir çay. Yani 40 yılda bir tane iki tane papatya çayı içmekten bir şey olmaz. Fakat tadını çok sevdiğiniz için her gün hatta günde birkaç kere papatya çayını uzun süre içerseniz sinir sisteminiz giderek daha da hassaslaşır. Ağrılara olan dayanıklılığınız azalır. Yine geçenlerde fitoterapi konusunda son derece uzman, profesör, üniversitede akademisyen bir dostumla sohbet ederken beni de hayrete düşüren ve Türk halkının çok sıklıkla kullandığı başka bir bitki çayı ile ilgili çok önemli bir yanlışı öğrendim. Bu vesileyle bunu da paylaşayım. Bizim Türk halkı olarak sıklıkla tükettiğimiz bitki çaylarından bir tanesi de ada çayı. Geçenlerde bu konuda sohbet ederken yeri geldi ve fitoterapi uzmanı, akademisyen bir arkadaşım bu konudaki çok ciddi bir yanlışı düzeltti ve bu vesileyle ben de bunu bizi izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Ada çayının da türleri varmış ve maalesef pazarda sıklıkla satılan ada çayı Salvia officinalis diye bilinen bir ada çayı türüymüş. Fakat bunun içinde tüyon denen bir madde varmış ve bu nörotoksikmiş. Yani sinir sistemi için zararlıymış. Doğru olan ada çayı, yani boğazımız ağrıdığında bize iyi gelecek olan ada çayı Salvia triloba olan ada çayıymış. Tabii biz nereden bileceğiz hangi ada çayını kullandığımızı? Pazara gidiyoruz, bitkisel çay rafında üstünde ada çayı yazan bir kutu var. O şekilde bilemeyiz. Zaten bu dostum dedi ki öyle çayları zaten almayın, onların içinde ne olduğu belli değil dedi. Bunun üzerine ben bu konuyu araştırmak üzere bir eczaneye gittim. Eczanede ada çayı diye bakıp, yani eczanede bitkisel ilaç üreticilerinin ürettiği paketlenmiş ada çayı üzerinde ada çaylarının Latince adlarının tam olarak yazdığını gördüm. Şunu da gördüm. Bir pazara gittim. Yani bir şarküteriye gittim. Orada daha ciddi bir bitkisel çay üreticisinin paketin üzerine yine çayın Latince adını yazdığını, fakat yazan Latince ismin benim arkadaşımın kullanılmasını önermediği Sativa officinalis olduğunu gördüm. Yani nörotoksik olan ada çayı olduğunu gördüm. Dolayısıyla bitkisel çayları, ki bunun içine aslında her gün maalesef sıklıkla içtiğimiz, severek içtiğimiz kara çay ve yeşil çay da dahil, bunların hepsinin ve bedenimizde ilaç etkileri var. Her türlü bitkisel çayı çok miktarda ve sık tükettiğimiz zaman ve yoğun tükettiğimiz zaman, yani çok demlediğimiz zaman bunun sağlığımız üzerinde etkileri olduğunu bilelim. Gerekli kitapları okuyarak, gerekli kişilere danışarak bu konudaki tüketimimizi daha bilinçli hale getirelim diye bağlamak istiyorum çay konusunu.
Evet, güzel bir şey. Bir de ben de hoş bir anekdotla bitirmek istiyorum. Çaylardan farklı olarak. Bu yaptığımız programları izleyen çok yakın bir arkadaşım var. Kendisi benden homeopatiyi duydu. Son zamanlarda da böyle artık hani kızını acil durumlarda ne yapacağını sormaya başlamıştı bana. Ne vermem gerekiyor, ne yapıyor? Ben de ona şöyle bir yönlendirme yaptım. Belki dinleyenlere de faydalı olabilir. Dedim ki bizim Vitamin Giller'de podcastlerimiz var. Geçmiş sezonları ve bu sezonları lütfen dinle. Orada homeopatinin nasıl çalıştığı, ne işe yaradığı, ne olduğu ve bu yeni sezonda da hangi ilaçların acil durumlarda kullanılacağı anlatılıyor. Bir dedim bunları bir dinle, bir öğren. Dedim Serdar Bey'in kitaplarını da al. Bu söylediklerimi yaptı. Serdar Bey'in sitesindeki videoları da izlemeye başladığını söyledi. Sonra bana böyle mesajlar gelmeye başladı. Arkadaşım da şu an beni dinliyor muhtemelen. Ona da selam söyleyeyim buradan. Daha sonrasında dedi ki işte kızımın öksürüğü var, nezlesi var. İşte bunları yok etmek için ben ne yapabilirim? Hangi ilacı vereceğim? Çünkü yurt dışından kitini de söyledi. Ben de ona şöyle cevap verdim. Dedim ki lütfen dedim bu dinlediklerini iyice kaydet. Ama dedim bunları sadece acil durumlarda kullan. Biraz daha tecrüben artınca ileride belki çocuğunu tanıyınca hangi remedilerin onda nasıl etkileri olduğunu hani daha rahat karar verebilirsin. Tabii ki de hani öksürüp de nezle de. Ama bu noktaya gelmeden önce sadece acil durumlarda kullan dedim. Çünkü onları profesyonel bir homeopatın çok fazla semptom olduğu için aradan seçerek senin yönlendirmesi gerekir. Hani boşaltış yapmaya gerek yok. Evet, yan etkileri yok denecek kadar az. Fakat sisteme gereksiz yere ilaç yüklemeye gerek yok neticede homeopatik ilaçlarda. Dolayısıyla ben bu aynı uyarıyı diğer dinleyicilere de yapmak istiyorum. Hani videoları izleyin, kitapları okuyun, kendi kitinizi söyleyin, denemelerinizi yapın. Ben de deneme yanılma çok yaptım evde çocuklarıma. Ama öncelikle kendinizi profesyonel olarak danışmanlık alabileceğiniz bir homeopat seçin. Evdeki kitiniz de zaten bu işe yarayacak. Kendisine acil durumlarda ulaştığınızda size doğru yönlendirmeyi yapacaktır. Hangi durumlarda kendi remedilerinizi kendiniz karar verebilirsiniz. Hangi durumlarda homeopat verebilir? Bunu da size doğru yönlendirmede anlatır. Yani akutlarda biz konuşuyoruz bu videoların tamamı. Bu podcastların tamamı akut durumlar için geçerli. Hani ani durumda ne yapacağım? Ama diğer uzun hastalıklar, gripler, nezleler, hani bunlarda biraz daha tecrübe kazanmak gerekiyor. En azından ben de dahil şimdi mesela. Eskiden bunları kendim deniyordum, değişik ilaçlar işte. Birinci seçenek, ikinci seçenek, üçüncü seçenek. Artık ben de direkt homeopatıma soruyorum. Hani işim biraz daha kolayladı, yapımı öfledi. Çünkü hani bu tecrübeyi kazanmak için yıllarını veriyor homeopatlar. Size orada bir iki saniyede, bir iki dakikada cevap verebilmek için 5 sene, belki 10 sene bu konuda çalışmış oluyorlar, tecrübe kazanıyorlar. Ben de burada kendi hani bu deneyimimi paylaşmak istedim. Arkadaşlara haber olsun.
Çok yerinde bir tavsiyede bulunmuşsunuz. Her türlü ilaç son derece titizlikle, dikkatle kullanılması gerekir. Ve homeopatik ilaçlar da buna dahil tabii ki.
Peki, çok teşekkürler. O zaman bugünkü bölümümüzü kapatmadan önce sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mı Serdar Bey?
Yok, elinize sağlık. Çok güzel, çok keyifli bir program oldu.
Çok eğlenceli bir program oldu benim için de. Bu sezondaki programım oldu. İkinci programım oldu açılıştan sonraki. Teşekkür ediyorum anlattığınız bilgiler için. Ben de kendimi yenilemiş oldum sayenizde. Herkese homeopati dolu günler diliyorum. Don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love ya. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love ya. Oh, don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about ya. Oh no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of ya. Do you think of me the way we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange. They don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love ya. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love ya. Oh, don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me, of what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange. They don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love ya. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love ya. Oh, don't wanna know. Do you think of me? What we used to be, is it better now that I'm not around? My friends are acting strange.
Don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, so, so, so. The way I used to love ya. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? And loving you so, yeah. The way I used to love ya. Oh, don't wanna know, no, no, oh.